7. Bir parçası. Rüya hacra sükut etti diye bir cümleyle başlıyor. Ne demek rüya hacra sükut etti, onu ifade edelim. Bediüzzaman Hazretleri'nin görmüş olduğu rüyada sorulan bir soru var. O soru da şu. Deniyor ki, Birinci Dünya Savaşı ile alakalı, hangi fiilinizle kadere fetva verdirdiniz ki sizi böyle bir musibete giriftar etti? Birinci Dünya Savaşı nedir? Osmanlı'nın üzerinde aslında bir musibet. Musibet soru sorulurken, yani muhakkak bir musibet bir günahın, bir eksinin, bir hatanın neticesidir. Veya biz bir fiilimizle kadere fetva verdiririz. Allah da bizi bir musibete giriftar eder. Aslında o musibet bizim bir fiilimizin sonucu oluyor. Burada o soruluyor. Yani siz hangi fiili işlediniz veya işlemediniz ki onunla kader-i ilahiye bir fetva verdirdiniz. Kader-i ilahi de sizi böyle bir musibete giriftar etti. Soru bu. Cevap veriyor Bediüzzaman Hazretleri. Diyor ki, üç erkan-ı İslamiye'de olan ihmalimizdi. İslami üç rükünü biz ihmal ettik. Nedir? Cenab-ı Hak günde 5 vakit namaz istedi. Biz kılmadık. 5 sene dağlarda ve derelerde yatırıp kaldırdı. Biri bu. Mecburen, cebren. Yılda 1 ay oruç tutmamızı emretti. Tutmadık. 5 sene aç susuz gezdirdi. Mecburen oruç tutturdu. 2. El ceza min cinsil amel. Bu aslında bakacak olursak ceza, verilen karşılık amelin cinsindendir. Amelin cinsindendir. Sen namaz kılmıyorsun, Allah namaz kılar gibi seni yatırıp kaldırıyor. Oruç tutmuyorsun, iradenle açlığa talip olmuyorsun, Allah seni cebren, iraden harici aç susuz bırakıyor. Malımızın 1/10'unu, 40 veya 1/40'unu zekat olarak istedi, vermedik. Zulmettik. Cenab-ı Hak ne yaptı? Müterakim zekatın hepsini birden aldı. Yani şimdiye kadar vermediğimiz ne kadar zekat varsa onların hepsini birden elimizden aldı ve hiçbir şey kalmadı. İşte yapmadığımız fiiller sonuç olarak da Allah'ın vermiş olduğu ceza. Şimdi burada diyor ki rüya hacda sükut etti. Rüya hacda nasıl sükut eder? Bakın şimdi onu ifade ediyor. Çünkü haccın ve ondaki hikmetin ihmali, hacla ilgili bir ihmal gerçekleşiyor. Musibeti değil, gazap ve kahrı celbetti. Çok farklı bir manayı nazarımıza veriyor. Yani namazı ihmal ediyorsun, musibet geliyor. Orucu ihmal ediyorsun, musibet geliyor. Bakın, zekatı ihmal ediyorsun, musibet geliyor. Fakat haccı ihmal edince, hele hele hacdan murat onu anlatıyor. Hacdaki hikmetin ihmali musibeti değil, gadabı celbediyor. Bu çok farklı bir şey. Gadap ayrı bir şeydir, musibet ayrı bir şeydir. Gadap, gazap demek. Gazap. Birbirinden nasıl ayıracağız? Yani örneğini verelim, anlaşılsın. Mesela diyelim, öğretmen öğrencisinin çalışkan olması için bakıyor ki diyelim dersinde yanlış yapıyor, hata yapıyor, eksik noksan. Ne yapıyor? Şefkatinden diyor ki evladım diyor, bak böyle yapma diyor, birazdan da biraz yüzünü ekşitiyor, öyle mi, biraz kızarak söylüyor, sesini biraz yükseltiyor diyelim, yanlış yapıyorsun, doğrusu böyle, doğru yap. Çocuk diyelim yine yanlışa devam etti, bu sefer öğretmen ne yapacak, böyle hafif okşayacaktır, yapma böyle. Yani öğretmenin bu ikazlarına eyvallah etmeyen, umursamayan öğrenci sonuçta ne olacaktır? Dersten kalacaktır. Sınıfta kalacaktır. Doğru mu? Şimdi öğretmenin vurması aslında bir musibet. Musibet neden kaynaklanıyor? Yanlışlardan. Yanlışlarını düzeltmiyor, ona eyvallah etmiyor. Sonuçta ne geliyor? Gazap geliyor. Yani sınıfta kaldı. İki kardeş birbirini ikaz edebilir, bağırabilir, çağırabilir. Olabilir böyle şeyler. Ama kuvvet düsturlarına riayet etmeyip en sonunda birbirlerini öldürmeye kadar gelmeleri, bu gadaf olur yani. Gadaf olur. İş değişiyor yani. Şimdi diyor ki, haccın ihmali musibeti getirmiyor. Gadabı getiriyor. Gazabı gerektiriyor. Nereye? Şimdi anlatacak. Alem-i İslam. Mesela Alem-i İslam. Şimdi rüya biz önceden okuduğumuz için sadece gönderme yapacağız. 1918'de görülen rüyaydı. 18'de görülen rüyaydı. Haccın ihmal ediyor. İslam aleminde hac ihmal edilmiş. Biliyor musunuz bunu? Kaç sene biliyor musunuz? 1917'den abi 1947'ye kadar. Kaç sene abi? 30 sene. 30 sene hem Türkiye'de hem İslam aleminde hacca gitmelerin önüne geçiliyor abi. Bu işin ayrı bir boyutu. Şimdi Üstad Hazretleri anlatacak. Haccın hikmetlerinden bahsedecek. İşte 30 sene haccın hikmeti 17'de başlıyor. 17'de başlıyor. Daha sonra devam ediyor işte. Bizim Türkiye'de 48'li yıllarda şöyle böyle gidilmeye başlıyor. 1950'de yeni gelen hükümet döviz çıkarıyor. Ondan sonra yani hacı adaylarına, gidecek hacılara döviz çıkarıyor. Deniz yolunu açıyor. Karayolu ve hava yoluyla beraber hacca gidiyor. Ta o zaman başlıyor yani. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın, bakın hac insana ne zaman farz? Ömürde bir defa, doğru mu? O da imkanı olursa yani. İmkanı olursa. Şimdi diğer ibadetlerden haccın farkları var. Normalde bakın imandan sonra en önemli, en ehemmiyetli ibadet namazdır. Namazdır. Fakat hikmetleri boyutuyla kıyasladığımız zaman haccın hikmetleriyle namazın hikmetleri birbirinden ayrılıyor. Namazın hikmetleri özellikle şahsa tereddüt ederken haccın hikmetleri alemi İslam'a tereddüt ediyor. Bu çok önemli bir şey. Mesela diyelim namazı cemaatle kılmak sevapları 27 kat artırır, doğru mu? Ezan okundu, vaktin evvelinde namaz kılmak, cemaatle namaz kılmak sevapları artırdığı gibi bakın 27 kata kadar çıkarıyor. Farz edelim ki bir insan vaktin evvelinde namaz kılamadı. Cemaate de yetişemedi. Soruyorum, tek başına namaz kılabilir mi? Kılabilir, doğru mu? Bunda bir sıkıntı yok. Vaktinde namazı kılamadı. Daha sonra kaza edebilir mi? Edebilir. Bakın edebilir yani. O namazın kazası var. Fakat hacca gitmek için değil mi? Belli bir mevsim lazım bak. Belli bir mevsim. Belli bir mekan lazım. Ya Rabbi ben hacca niyet ettim ama işte haccın olduğu ayda değil de 3 ay sonra gideceğim. Yok böyle bir şey. Allah kabul etmiyor yani. Ona umre denir. Umre yapabilirsin bak. Haccın Cenab-ı Hak bir yıl içerisinde bir zamanını özellikle tahsis ediyor. Ve o zamanda bütün insanları oraya topluyor. Mekanı tahsis ediyor, hususileştiriyor. Kabe'yi tavaf edeceksin diyor. Vakfeye duracaksın ama duracağın yer Arafat olacak diyor. Bakın, bütün bunların hepsi tayin ve tespit ediliyor. Nerede sabahlayacaksın? Nerede duanı yapacaksın? Nerede şeytan taşıyacaksın? Nerede say edeceksin? Hepsi belli. Hepsi kayde ve kurala. İhrama nerede gireceksin? En sonunda ihramdan nerede çıkacaksın? Bu da belli. Tutup onu, yani hacca giden hacı adayları, bakın hepsi aynı vakitte Arafat'a çıkıyorlar, doğru mu? Aynı vakitte şeytan taşlamaya gidiyorlar. Bütün vakitler tayin edilmiş. Tutup da onların vakitlerini insanlar kendi keyiflerine göre kendi aralarında tanzim edemiyorlar. Bakın, dolayısıyla bu Cenab-ı Hakk'ın yapmış olduğu bu takdirin altında olan bir hikmet var. Ve bu hikmet şahsa tereddüt etmiyor. Topluluğa tereddüt ediyor. İslam alemine tereddüt ediyor. Şimdi onu konuşacağız özellikle hikmetler içerisinde. Bir bu boyut ihmal ediyor. İki, hac ibadeti bakın insana bakan cephesiyle, insanın şahsına bakan cephesiyle aslında ağır bir bakımdır. ağır bir bakım. Ömürlük bakım, ömürlük. Buna özellikle ifade edelim. Günde 5 vakit namaz bizim günlük bakımlarımız, doğru mu? Şu insanın maddi vücudunun yemeye, içmeye, suya, havaya, ışığa ihtiyacı var, doğru mu? Aklının, kalbinin, ruhunun nedir? Günde 5 defa teneffüse ihtiyacı var. Günde 5 defa gıda almaya ihtiyacı var. Bakın, günlük bakımlarımızı yapıyoruz, manevi bakımlar. Haftalık bakımımız cuma günü, doğru mu? Cuma günü bakın, haftalık bakımımızı yapıyoruz. Hatta o gün için özellikle sünnet olan maddi temizlikler var, doğru mu? Bakın, manevi temizliklerle beraber maddi temizlikler de var. Saat-i icabe o gün. Bakın, haftalık bakım. Bakın, bunu ayların içerisine yayın. Yıllık bakım, Ramazan ayında tutulan oruç, doğru mu? Yıllık bakımımızı da yaptık. Bir de ömürlük bakım var. Yani araçların bakımları gibi, değil mi? 5000 kilometre bakım, 10.000 kilometre bakımı, ara sıra çıkan arızalardan dolayı işte tamirler vesaire falan. Bir de ne bakımı var araçların? Ağır bakım var, doğru mu? 60.000 kilometre. İşte aracına göre değişiyor. 100.000 kilometre değişiyor yani. Ortalama bu ümmetin ömrü 63 sene. İşte bak, tam bakıma denk geliyor. Ağır bakım. Ne? Hac. Ömürlük bakım. Diğer adı ömürlük. Bir insan bir ömrünün bakımını yapıyor. Ağır bakımda araç adeta fabrikadan çıkmış gibi olur. Doğru mu? Hacca giden insan hac dönüşü, soruyorum, annesinden doğmuş gibi oluyor mu, olmuyor mu? Hatta şunu ifade edelim. Arafat'tan döndüğü zaman, Arafat'tan dönüş. Aslında hac nedir? Hac Arafat'tır. Diğer tarifi de o. Hac Arafat'tır. Arefe kökünden geliyor. Arefe, arefe. Arefe bilmek demek. Aslında hac Allah'ı bilmek manasına da geliyor. Bakın. Vakfeye duran bir insan orada adeta bütün günahlarını döküyor. O vakfeye duruşta, o yalvarışta veya karışta Allah onu durmadan temizliyor. Öyle temizliyor ki artık hiçbir şey kalmıyor. Bir insanın vakfeye durduktan sonra Arafat'ta hac dönüşü, günahlarının affedilmediğinden tereddüt etmesi büyük günahtır. Allah'ın öyle bir rahmeti, öyle bir merhameti var ki tertemiz ediyor, pırıl pırıl ediyor. İşte buna anadan doğmuş gibi denir yani. Ağır bakım yaptırıyor Cenab-ı Hak. Ağır bakımın diğer ifadesi nedir biliyor musun? Bakın, hac ibadetinin ta en başından en sonuna kadar insanoğlunun, Ademoğlunun giymiş olduğu bir elbise vardır, doğru mu? Adına biz ihram diyoruz. İki parça bezden meydana geliyor, dikişsiz. Bakın, iki parça bez. Bakın, adına ihram diyoruz. İhram aslında kelime manasıyla hürmetin başladığı an demektir. Haramların başladığı an demektir. Bakın, bütün dünyanın her şeyinden soyunmak manasına gelir. Allah'a, bakın, baş ayak çıplak bir şekilde yürüyüş demektir. Başını artık daha örtemezsin. Baş örtmek mekruhtur. Herhangi bir şeyle gölgelenebilirsin. Ama ya takkeyi örteyim de, ama hayır, ihramlıyken takke devreden çıkar. Bakın, ayağına ancak nasıl terlik giyebilirsin? Bakın, bunların hepsinin özel özellikleri var ya. Bunlar tek tek ifade edebiliriz. Niye? Allah'a öyle yaklaşacak. Kul, kulluktan hariç başka hiçbir şey olmayacak. Ağır bakımın diğer bir manası hem hürmet, ihtiram, hem de haramların ortaya çıktığı. Cenab-ı Hak normal hayatta olan en basit fiili dahi orada yasaklıyor. Neyin mi? Bir tane dalı koparamazsın. Bak, koparamazsın yani. Bir bitkiyi koparamazsın yani. Yanındaki kardeşine sert bir nazarla bakamazsın. Yüksek sesle konuşamazsın. Onun için hacılar hep birbirlerine ne tavsiye ederler? Ya hacı sabır. Ya hacı sabır. Aslında Bu genelde şöyle anlaşılıyor. Ya hacı şu hacı bitir. Ondan sonra ne diyorsan aslında öyle değil. Ya hacı sabır. E nereye kadar? Ölünceye kadar. Burası bundan sonraki hayatın provasıdır yani. Burada prova yapıyoruz. Provada en ağır kaideler uygulanır. Bakın ben hafız değilim ama Elif B ilk okulduğu zaman harfler mahreç olarak ilk çıkartıldığı zaman sesler yüksek sesle çıkartılır. Boğaz adeta paralanır, parçalanır. O yüksek sesle çıkarmanın altına yatan sır daha sonra çıkarırken kolay bir şekilde çıkarılsın diyedir yani. İyice yerleşir yani. Her şey iyice yerleşir. Bunun altına yatan mana bu. Cenab-ı Hak ne yapıyor? O hac vaktinde kaideyi ve kuralı normalde helal olan. Bakın oruçta da böyledir. Oruç bak yıllık bakın diğerlerine göre daha ağırdır. Cenab-ı Hak su bize helaldir. Oruçluyken haramdır. Bakın hemen haram ediyor Cenab-ı Hak. Hac vaktinde daha ağır şartları ortaya koşuyor. Her bir şeyde eğer ihlal edilirse ya sadaka vereceksin veyahut kurban keseceksin veya daha başka fidyeler. Bunların hepsi tek tek fıkıh kitaplarında, hacla ilgili ilma kitaplarında bahsediliyor. Oralara bakılabilir. Niye bunlar yapılmadı mıydı? O hac eksik kalıyor, noksan kalıyor veya kabul olmuyor veya sahih olmuyor yani. Dolayısıyla o ağır kaideleri koyuyor ki o ağır kaidelere kul uya normal hayatında Cenab-ı Hakk'ın normal şartlarda emrettiği kaidelere çok rahat bir şekilde uysun diye. Hayatını bu şekilde tanzim etsin diye. Bu da özellikle haccın kişinin şahsına bakan boyutlarıdır. Ben şahsa bakan boyutlarını ifade ettim. Diğer ibadetlerden ayrılan yanlarını ifade ettik. Şimdi İslam alemine bakan bir boyutu var. Hikmetleri cihetiyle, bunlar da hikmetleri. İslam alemine bakan bir boyutu var. O boyutun ihmal edilmesinden dolayı, Bediüzzaman Hazretleri onu ifade ediyor. Kefaret-ü zünub olmadı diyor. Gelen musibet kefaret-ü zünub olmadı. Yani günahların affına sebep olmadı. Biraz önce Birinci Dünya Savaşı'ndan verdiğimiz misalde, Üstad Hazretlerine hatta bir soru daha soruyorlar, onu da ifade edelim. Böyle bir musibette mükafatınız nedir diye bir soru soruluyor. Birinci Dünya Savaşı ile alakalı. Bu bir musibet. O zaman mükafatınız nedir diyor. Mükafatımız diyor, ya diyor amir-i hatadarın sevabı taksim olunacaktır. Böyle bir musibete bizi kim soktuysa o insanın sevapları dağıtılacak. Bu ise hiç hükmündedir. Veyahut hazine-i gayb'tan verilecektir. Hazine-i gayb'da bu gibi musibetlerin mükafatı şehitlik ve gaziliktir. 5 milyon fasık bir milleti velayet ve şehadet derecesine çıkarıyor bu musibet. Burada da diyor ki, bakın bunu anlatıyor. Böyle bir musibet bizim günahlarımızın affına sebep olmadı. Kefaret-ü zunup değil. Peki ne oldu? Kesaret-ü zunup oldu. Yani günahların iyice artmasına sebep oldu. Evet. Bir insan ibadeti yapmaya günahlar artabilir. Allah korusun. Namaz insanları günahlardan korur ve kollar. Doğru mu? Fakat namazını kılmayan bir insan ihtimaldir ki daha çok günah işleyecektir. Bırakın namazı kılmamanın günahını, daha başka günahları da rahat bir şekilde işleyecektir. Onun için özellikle namaz emrediliyor ta ki insanı kötülüklerden korusun ve kollasın diye. Şimdi bakalım hac gibi bir ibadetin ihmal edilmesinden dolayı 30 sene nasıl günahlar iyice şiddetlenmiş, açığa çıkmış okuyalım. Haccın bağısı, şimdi hikmetlerinden bahsedelim ondan sonra günaha geçelim bismillah. Haccın bağhusus hususan tearüf ve tevhid-i efkarı bir. Haccın hikmetlerinden bir tanesi bu. Cenab-ı Hakk'ın İslam alemini tek bir beldeye bu şekilde toplamasının altında yatan sebep, sır, hikmet tearüfmüş. Yani biri birimizi bilmek, biri birimizle tanışmak, muhabbet etmek, konuşmak, diyalog kurmak, samimiyet oluşturmak. İslam alemini oluşturan devletler, o devletlerden gelen insanlar böyle mübarek bir beldede, böyle harem bir yerde bir araya gelmelerinde aslında Cenab-ı Hakk'ın neyi varmış? Kaynaşma, bizim kaynaşmamızı istemesi varmış. İbadetlerin illet boyutuyla hikmet boyutunu işte burada ortaya koyuyoruz. Cenab-ı Hak emreder, biz ibadet ederiz. Bu ibadetin illetidir, asıl sebeptir. Peki Allah niye emrediyor? Böyle bir ibadeti niye bize emrediyor? Bu kadar insanı böyle bir yerde niye topluyor? İşte o niyeye verilen bir cevap daha var. Diyor ki, İslam alemi bir araya gelmesi lazım. İslam alemi birbiriyle tanışması lazım. İslam alemi birbirine muhabbet etmesi lazım. Hatta daha geniş daireden, ayet-i kerimenin mealini ifade edelim. Cenab-ı Hak diyor ki, ben sizi diyor, kabile kabile yarattım. Bakın, bölük bölük yarattım diyor. Irk ırk, cins cins yarattım, ta ki birbirinizle tanışasınız diye. Tanışasınız diye. Zaten tanışmanın yolu da farklılıklardır. Doğru mu? Şimdi hepimizin ismi Ahmet olsaydı, hepimiz kardeş olsaydık, hepimiz aynı anne babanın çocuğu olsaydık, hepimizin mesleği aynı olsaydı, eğitim seviyemiz aynı olsaydı, simamız, yüzümüz, rengimiz, giydiğimiz elbiseye varana kadar hiçbir gayrımız olmasaydı, her şeyimiz aynı olsaydı, soruyorum, biz ne için tanışacaktık? Tanışmak için hangi sebebi ortaya koyacaktık? İnsan tanışırken en azından ne soruyor? Adın nedir? Addan başlıyor. Peki ya memleketin? Tanışmanın sebepleri. Farklılıklar tanışmaya sebeptir. Affedersiniz, dövüşmeye değil. Ama bugün sefih medeniyet ne yapıyor? Farklılıkları dövüştürmeye çalışıyor. Dövüştürmeye çalışıyor. Enteresan bir şey. Sen A ırkındansın, sen B ırkındansın. A ırkı B ırkından üstündür. Şeklinde ona öyle diyor, diğerine de öyle diyor. Ondan sonra ikisi birbirine ne yapıyor? Kavga ettiriyor. Oysa Cenab-ı Hakk'ın bu şekilde yeryüzünde farklılıkları koymasının sebebi bütün insanlık alemi için diyorum. Tanışmak için. Başka bir şey değil. İslam alemi niye böyle bir hac vazifesiyle vazifedar ediliyor? Tanışmak için. Tanışmanın sonucu ne olacak? Onu ifade ediyor. Tearüfle tevhid-i efkarı. Mesele bu. Fikirde birlik. Ya. Fikirde birlik. Zihinde birlik. Kafa yapısında birlik. Bu çok önemli. Uhuvvet Risalesi'nde Bediüzzaman Hazretleri'nin kullanmış olduğu bir ifade var. Diyor ki, tevhid-i imani elbette tevhid-i gulubi ister. Müthiş bir ifade. Çok harika bir ifade. İnsan vuruluyor buna. İmanda birlik, kalpte de birliği gerektirir. Allah'ımız bir mi? Peygamberimiz bir mi? Kıblemiz bir mi? Kitabımız bir mi? Dinimiz bir mi? Yok, hepsi bir. Aynı Allah'a iman ediyoruz. Aynı peygambere iman ediyoruz. Aynı kıbleye yöneliyoruz. Aynı kitabı okuyoruz, aynı namazı kılıyoruz. Bakın, bütün bu birlikler kalplerde de birliği gerektiriyor. Öyleyse innemel müminune ihva. Müminler ancak kardeştir, kardeş olmaz. Bakın, şimdi bakın bugün alem-i İslam'a, soruyorum, fikirde birlik var mı? Kalplerde birlik var mı? Hayır. Ya. Bir taraf öldürüyor Allahu Ekber diyor, diğer taraf da öldürüyor Allahu Ekber diyor. Sözde bir. Niye öldürüyoruz o zaman? Niye öldürüyoruz? Sebep ne? Ha, fikren bizi bozmuşlar. Zihnen bizi bozmuşlar. Kalplerimizi birbirinden ayrılmışlar. Aynı kelimeyi ifade ediyoruz ama birbirimizi sevmiyoruz. Aynı kelimeyi ifade ediyoruz ama aynı yolda gitmiyoruz. Aynı kelimeyi ifade ediyoruz ama farklı şeyler düşünüyoruz. Farklılıklar hedefte de farklı, gayede de farklı, maksada da farklı. Hep farklı niyetler var. Bakın İslam alemi bir araya getirilemiyor. Getirilememesinin sebebi fikirde birlik yok. İslamiyet'in düşmanı olanlar ne yapmışlar? Ya bunları biz bir araya getirirsek bunların fikirlerinde birlik olur. Bir araya getirmeyelim, 30 sene hacca göndermeyelim. Müthiş bir şey. Anladınız mı meseleyi? İşte haccın bu hikmeti ihmal edildi miydi? Araya fitne ve fesat, iftiraklar girdi miydi? O zaman ne oluyor? Müslümanlar birbirlerini öldürebiliyorlar. Mesele bu. Alem-i İslam'ın şu andaki vaziyeti buna şahittir. Buna şahittir. Bakın aynı şey Türkiye'de yapılmaya çalışılıyor ama artık Türkiye'deki Müslümanlar uyandı. Yaptırılamıyor. Alevi-Sünni çatışması yapılmaya çalışılıyor. Kürt-Türk çatışması yapılmaya çalışılıyor. İşte şucu bucu şöyle böyle vesaire vesaire. Ama hiçbirisi artık tutmuyor. Bu ne demektir? İslamiyet'in mayası tutuyor. İnşallah bu istikbale doğru bu kuvvet, samimiyet, birlik ve beraberlik öyle bir gelişecek, öyle bir inkişaf edecek ki alemi İslam için de maya olacak. İslam alemindeki olan iftiraklar da ayrılıklar da ne yapacak? Devreden çıkacak. Topyekün bir vücut olacak. Topyekün bir vücut. Bugün Birleşmiş Milletler var, doğru mu? Avrupa Birliği var veya daha başka. Bakın devletler kendi nezdlerinde birlikler oluşturmuşlar. Öyle birlikler oluşturmuşlar ki kardeşlerimize diyorlar, abi diyor işte Avrupa'da şu ülkeden şu ülkeye gittiğiniz zaman işte orada bir sınır var mı, kontrol var mı? İşte bir çizgi görüyor musunuz? Bir bayrak farklı oluyor mu? Yok. Buradan Adapazarı'na nasıl gidiyorsun? Oradan Bolu'ya nasıl gidiyorsun? Aynen öyle. Onun içinden nasıl geçip gidiyorsun? Aynen öyle. Birinden diğerine geçişte hiçbir şey fark etmiyor. Hiçbir şey. Hep ifade etmişizdir. Hollanda'dan Belçika'ya geçerken tek bir şeyi fark edersiniz. Fark ettiğiniz şey nedir? Belçika'nın yollarının sesi. Biraz daha diğerinden bozuk. Teker sesi daha çok içeri geliyor. Hepsi bu. Yolları bozuk yani. Oradan fark ediyorsunuz ki Belçika'ya girdik. Sadece bunu bu kadar fark ediyorsun. Onun haricinde Belçika'ya girdiğinizi fark ettiren hiçbir şey yok. Oradan çıkıp Fransa'ya giriyorsunuz yine bir şey fark etmiyorsunuz. Olduğu gibi sadece şehirlerin isimleri değişiyor. Almanya yazmıyor, Hollanda yazmıyor, Belçika yazmıyor, yazmıyor bunlar yok. Hep şehirlerin isimleri yazıyor. Bakın bütün bunları kaldırmışlar, birlik oluşturmuşlar. Milliyet derken Hristiyanlık akla geliyor. Bizde de böyleydi. Bizde de milliyet derken İslamiyet akla geliyordu. Ama şimdi öyle değil. Şimdi milliyet dedi mi ırk akla geliyor. Ne ayıp. Ne ayıp bir şey yani. Bizim içimize böyle şeyi sokmuş ve parçalamışlar. Bizi İslam alemin topyekün tek vücut tutan şeyleri nedir? Ortadan kaldırarak bizi bu şekle getirmişler. Hilafet de bunlardan bir tanesi yani. O da komple alemi İslam'ı tutuyordu. Onu kaldırmakla da aynı şeyi yapmışlar. Teavülle teşrik-i mesaiyi. Teavül. Şimdi tanıştın. Fikirde birlik oldu. O zaman yardımlaşacaksın. Teavül. Sonunda teşrik-i mesai yapacaksın. Alışverişler başlayacak. Ya adam hacca gitmiş ama işte ticaret yapıp gelmiş. Ne kadar güzel. Haccın ruhuna mani olmamak kaydıyla. Bakın bu şey kitaplarında var. Fıkıh kitaplarında var. Baktığınız zaman okuyabilirsiniz. Hac ibadetinin ruhuna mani olmamak kaydıyla bir insan ticaretini yapabilir. Hatta niye bir insan ticaret yapıyor ki? Şimdi bakın geriye gidin. Geriye gidin. İslamiyet olmazdan önce de hac var. Yine Kabe haccın merkezi. Ebrehe niçin ordusuyla Kabe'yi yıkmaya geliyor? Kabe'nin etrafında insanlar hac etmesin diye. Bakın İslamiyet daha gelmemiş. Peygamber Efendimiz daha doğmamış. Peygamber Efendimiz'in doğumundan 52 gün önce Ebrehe hücum ediyor ta ki Kabe'yi yıksın da insanlar onun etrafında toplanmasın diye. Adem Aleyhisselam'dan bu yana Kabe tavaf ediliyor. Bakın bu vazife yapılıyor. Fakat bu yapılırken bir şey daha yapılıyor abi. Bu çok önemli. Mekke'de panayırlar kuruluyor. Mekke'de çadırlar kuruluyor. Her türlü memleketten gelen tüccarlar kendi kabilelerine özel veya kendilerine özel çadırlar kuruyorlar. Ne eşya satıyorsa onları yerleştiriyorlar. İnsanlar birbirleri gezip ticaret bağlantısı yapıyorlar. Bugünkü iş adamlarının fuarlara gidip iş bağlantıları yaptıkları gibi. Peki böyle bir şey için hac mevsimi uygun bir zaman değil midir İslam alemi olarak? En uygun zaman. Hem hacca gitmişsin hem de ticaretini yapabilirsin. Öyle bir ticaret ki İslam aleminin haricinde insanlarla işbirliği yapmak yerine Müslümanlarla işbirliği yapacaksın. Sen verirken karşı taraftaki Müslümanı kuvvetlendireceksin. Ondan alırken, yani sen kuvvetlenecek, ondan alırken hem sen hem o kuvvetlenecek. İki taraflı güç birliği, ekonomik düzeyi, İslam aleminin ekonomik düzeyini yükseltmenin yoludur hac. Cenab-ı Hak işte haccı bunlar için emrediyor hikmetler noktasında baktığımız zaman. Konferanslar düzenlenseydi, paneller gerçekleştirseydi, seminerler verilseydi, ilim adamları bir tarafta, ticaretçiler bir tarafta, siyasetçiler bir tarafta, eğitimciler ayrı bir tarafta, her birisine özel alanlar tahsis edilseydi ve bu insanlar, giden insanlar, genç dimağlar, zekiler, çalışkanlar, buralarda bütün ister kültürel, ister bilgi, ister mal, ticaret noktasından paylaşımlar yapsaydılar. Sonuç ne olurdu? İslam alemi kendisini güçlü ve kuvvetli bir şekilde orada göstermiş olacaktı yani. Bakın bu yok. Hatta tam tersi, yani hacca giden hiçbir şeye dokunmayacak. Bu çok sakat bir ifade yani. Bakın haccın hikmetinin içerisinde var. Haccın hikmeti neymiş? Teavünle teşriki mesai. Ne düzeyde? İslam alemi düzeyinde. Fertler düzeyinde değil. Fertler düzeyinde tek tektir. Ama İslam alemi düzeyinde yapıldı mıydı? Ne kadar harika olur. Bunun bakın net bir örneğini ta 1990'larda merhum Turgut Özal Bey yaptı yani. Nasıl yaptı? Yurt dışına gittiği zaman Türk iş adamlarını götürdü. Bu memleketin insanlarını götürdü. Tanıştırdı. Şöyle böyle ithalat, ihracat. Bakın böyle böyle ekonomi düze çıktı, gelişti gitti yani. E niye? Farklı ülkeler olsana, olacağına alem İslam olsun. Hac buna sebep. Haccın hikmetlerine bir tanesi bu. Hatta bir şey daha ifade edelim. Mesela haccın hikmetini ihmal eden sebeplerden bir tanesi. Daha belki yeni yeni bunlar tamamen kendisini gösteriyor. Mesela diyor ki ben diyor babamı hacca göndereceğim diyor. Belki kendisine de hac varsa. Peder kaç yaşına gelmiş? 70-80 yaşına. İşte bu dünyadan göçüp gitmeden bir de hac yapsın. Doğru, evet, hac yapsın. Fakat 70-80 yaşındakine mi illa şart? 20 yaşındakine farz olmaz mı? 30 yaşındakine farz olmaz mı? 40 yaşındakine farz olmaz mı? Hac için imkan oldu muydu? Bakın yaş aranmaz. Hep bizde bir anlayış. Hacca kimler gider? En ihtiyarlar gider. Öyle değil ki. O şekilde olursa bu hikmetler yine tahakkuk etmez. En ihtiyarlar nasıl ticaret anlaşması yapsın? En ihtiyarlar nasıl kültürel alışveriş içerisinde bulunsun? Bakın, en ilim sahipleri, en ticaret sahipleri, en gençler, enleri konuşalım yani. Gitsin ki bu daha güzel olsun, daha güzel bir seviyeye çıksın. İşte bütün bu hikmetler ihmal edildiğinden dolayı aşağıda şimdi gelecek Cenab-ı Hakk'ın adeta gazabını ve kahrını celbediyor. Teşrik-i mesaiyi tazammun eden içindeki siyaseti aliyeyi İslamiye, İslamiyetin en yüksek siyaseti bu. En yüksek siyaset. Ve maslahat-ı vasiyayı içtimaiyenin, içtimai sosyal hayat için müthiş bir vasıta, müthiş bir maslahat. Sosyal hayatı büyütmek, geliştirmek, maddi manevi hacla ilgili. Demek ki haccın hangi boyutu varmış? Sosyal boyutu varmış. Haccın fikirde birlik boyutu varmış. Haccın teavünle, yardımlaşmayla işte teşrik-i mesai, ticaret boyutu varmış. İşte bütün bu boyutlar haccın hikmetleri sınıfına giriyor. Bunların ihmalidir ki düşmana milyonlarla İslam'ı, İslam aleyhinde istihdama zemin ihsar etti. Mesela bu. hem Müslüman olacaksın hem de İslamiyet'in aleyhinde çalışacaksın. Bu olabilir mi? İşte olmuş bu. Bu olmuş, onu söylüyor yani. Hem de bir kişi iki kişi değil, milyonlarca İslam'ı diyor. Bakın tekrar okuyayım. Milyonlarla İslam'ı, İslam aleyhinde istihdama zemin hazırladı. Ne demek? Okuyorum. İşte Hint, Hindistan'ı anlatıyor bize. Düşman zannederek, halbuki pederini öldürmüş, başında oturmuş bağırıyor. Kimi öldürdü? Osmanlı'yı. Birinci Dünya Savaşı'nda bizim düşmanımız İngilizlerdi, Fransızlardı, Ruslardı. Evet, onlar görünüyordu. Fakat onlar düşmanlıklarını bize yaparken bizim kardeşlerimizi kullandılar. İngilizler Hindistan'ı kullandı. Hint Müslümanlarını kullandı. Doğru mu? Çanakkale'ye kadar getirdiler. Hangi sözlerle getirdiler? Halifeyi kurtarmak ismiyle getirdiler. Nereye gidiyoruz? Halifeyi kurtarmaya. Vay be, onun için herkes gelir, her taraftan gelir. Oysa halifeyi öldürmeye gelmişler, haberleri yok. İşte onu diyor. Düşman zannederek, bak düşman zannederek, halbuki pederini öldürmüş, başında oturmuş bağırıyor. Pederi kim? Osmanlı. Osmanlı Hindistan'a pederlik yapmış. Bir. İşte Tatar, Kafkas. Ruslar da onları harekete geçirmiş. Bakın. Öldürülmesine yardım ettiği şahıs biçare valideler olduğunu Bade Harabil Basra anlıyor. Basra harap olduktan sonra anlıyor. Ne işe yarar ki? Ne işe yarar ki? Ayak ucunda ağlıyorlar. Ha, anlamış biraz. İşte Arap. Araplar. Yanlışlıkla kahraman kardeşini öldürüp. Ya ben yanlışlık ettim. Ya bu senin kahraman kardeşin. Nasıl yapıyorlar? İşte Arabistanlı Lawrence deniyor. Arabistanlı değil. İngiliz bu adam ya. Bak onlar böyle tanımışlar yani. Niye? Onların kıyafetinde, onların dilinde, onların örfünde, onların adetinde namaz kılıyor, dua ediyor. Nutuk atıyor, dilini biliyor. Öyle öyle giyimler giyiniyor ki herkes giyemez. En önde. Ha böyle böyle böyle böyle fitne fesat tohumları atıla atıla koskoca Arap Yarımadası ne yapılıyor? Osmanlı'ya düşman ediliyor. Yanlışlıkla kahraman kardeşini öldürüp hayretinden ağlamayı da bilmiyor. Halen daha Arabistan, Orta Doğu ağlamayı bilmiyor. Ne yapacağını bilmiyor yani. Musibetten kurtulamıyor bakın. Allah muhafaza etsin. İşte Afrika. Biraderini tanımayarak öldürdü. Şimdi vaveyla ediyor. Feryadı figanı koparıyor. İşte İslam alemi, alemi İslam'ın topyekünü, bayraktar oğlunu Osmanlı bu dine, bu İslamiyete kaç sene bayraktarlık etmiş? 600 sene. 600 sene. Abbasilerle beraber konuşacak olursak 1000 sene. Ya 1000 sene alemi İslam'ın bayraktarlığını yapan bir millet var. Bu milletin ne yapılmış? Alemi İslam'daki kardeşi, biraderi, evladı düşman kesilmiş. Daha doğrusu düşman edilmiş yani. Ve sonunda da bitirmişler. Ondan sonra da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bayraktar oğlunu gafletle bilmeyerek öldürmesine yardım etti. Valide gibi saçlarını çekip ahu fizar ediyor. Milyonlarla ehli İslam, milyonlarla ehli İslam, hayrı mahz olan, tamamen hayır olan, seferi hacca şeddi rahletmek yerine, hac için yollarda yürütülmek yerine, şerri mahz olan, tamamen şer ve kötülük olan, düşman bayrağı altında dünyada uzun seyahatler ettirildi. Düşman bayrağı altında. Ha Hindistan'dan alıyor, senin memleketine kadar getiriyor, öldür diyor. Bu seyahatlerin hepsi her taraftan yaptırıldı. Bütün alemi İslam, bakın. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı, evet zahirde şunlar düşmanımız ama, fakat 600 sene hilafetin de bayraklarını yapmış, doğru mu? Mısır'ın fethinden sonra Yavuz Sultan Selim Han, bakın ilk halife, bu şekilde olan bir devleti Aliye'yi, Osmaniye'yi kendi bayrağı altında büyüttüğü, beslediği Müslümanlara ne yaptırıyorlar? Yediriyorlar yani. Onlar da bu günahı işliyorlar. Kardeşi kardeşi öldürtmek işte bu. Bu nedir? Günahı kebairdir. Musibet değil, günahın şiddetlenmesidir yani. Şiddetlenmesidir. Fatebiru, ibret alın. İbret alın. İslam alemi, ey alemi İslam, uyan. İbret al. Halen daha kullanılıyorsun maalesef. Cenab-ı Hak uyanmayı nasip eylesin. Kema ennet darurete tubihul mahzurat kezalike tusahhilul müşkilat. Evet. Bazen de olur ki, şimdi onu anlatıyor. Bazı şartlar, öyle şartlar olur, öyle şeyler yerine gelir ki haramlar helal olur, müşkül olan şeyler de, zor olan şeyler de kolaylaşır. Şimdi onu anlatacak. Korkaklıkta, yani biz böyle mi gideceğiz yani, böyle mi olacak? Böyle olmaması lazım. Sonuç ne olması lazım? Bir kurtuluş çaresi yok mu? Yani bugün insanların belki dünyalarında artık bir şey, bir kelime dillendiriliyor. Bunu da özellikle ifade edelim. Buraya kadar gelmek de harika bir şeydir. Belki bundan insanlar bugün bir şey hissetmezler ama yarın ürperecekler yani. Bediüzzaman Hazretleri'nin ömründeki en büyük gayelerden bir tanesi, İttihad-ı İslam'dır. İslamiyet'te birlik, İttihad-ı İslam. Bugün insanlar yandıkça, bugün insanlar, Müslümanlar diyelim, katliama uğradıkça, acıları, sızıları, ızdırapları arttıkça artık neyi seslendiriyorlar? İttihad-ı İslam. Yani ne olursunuz birlik olalım. Ne olursunuz beraber olalım. Bu sesler, bu sadalar yükseldikçe Allah da Müslümanları ne yapacaktır? Birleştirecektir. Yanmaya yakamaz. Bu bir kaidedir. Tenevvür edenin nurani olması gerekiyor. Kaide. Bakın, lambalar, ışık, burası aydınlanıyor. Dolayısıyla bu dertle dertlenmedin miydi? Birlik derdiyle, beraberlik derdiyle, İslamiyetin, alemi İslam'ın ittihat derdiyle dertlenmedin miydi? Bir olamaz. Dertlendikçe inşallah Allah bizim dertlerimizin çaresi olacak. Onun sonucunda da birlik olacak, birlik. O birlikte de büyük bir güç ortaya çıkacak. Belki hiçbir şey buna dayanamayacak. Misalini veriyor. Korkaklıkta darb-ı mesel hükmünde olan tavuk. Çocukları yanındayken şefkati cinsiyesiyle camusa saldırır. İşte dehşetli bir cesaret. Normalde korkak adama ne denir? Tavuk gibi. Darb-ı mesel. Bakın dilimize düşmüş. Tavuk hayvanlar içerisinde en korkaktır. Fakat yanı başında civcivleri bulunduğu zaman, bir affedersiniz köpek veya herhangi bir hayvan, burada camus ifadesi kullanılıyor, saldıracağı endişesiyle o tavuk ne yapar? Öyle bir hal kesbeder ki o yumulmuş iki büklüm olan, mütevazi olan bir şey kendisini öyle bir gösterir, öyle bir kanatlarını gerer, öyle bir ses çıkarır, öyle bir hücuma geçer ki camusu dahi ne yapar? Yanından, yöresinden uzaklaştırır. Köpeği de uzaklaştırır daha başkasında. Korkak ama ızdırar vakti geldiği zaman cesareti birden bine katlanıyor. Yavrularını da kurtarıyor. Bir misal. İki, hem darb-ı mesel olmuş. Keçi. Kurttan havfı, kurttan müthiş şekilde korkar. Izdırar vaktinde öyle bir nokta gelmiş ki artık keçinin kaçacak bir yeri kalmamış. Kurt üzerine çullanıp onu boğazlayıp öldürecek. Böyle bir vakitte, ızdırar vakti, bunu artık ızdırar vakti demek, bütün sebeplerin bittiği an demektir. Her şeyinle Allah'a iltica ettiğin an demektir. O anda ne yapar diyor? O korkaklık mukavemete inkılap eder. Yani kurda karşı güç gösterisine dönüşür. öyle bir güç gösterir ki boynuzuyla kurdun karnını deldiği vakidir. Kurdun karnını ne yapar? Paramparça eder. İkinci misal, işte harika bir şecaat. Bir de bu. Fıtri meyelan. Üç. Bu üçüncü misal. Mukavemetsuzdur. Her ne olursa olsun fıtrattaki olan özelliklerin önüne hiç kimse geçemez. Bir çekirdekte bir ağacın programı mı yerleştirilmiş? Siz o çekirdeği toprağın içerisine attığınız zaman o çekirdekteki büyüme meyli çekirdeği parçalayacaktır. Yetmeyecek toprağı parçalayacaktır. Yetmeyecek toprağın yüzüne çıkacaktır. Yetmeyecek büyüyüp fidan olacaktır. Yetmeyecek dal, budak, ağaç en nihayetinde çiçeklerini ortaya çıkaracak, meyve verecektir. Bunun önüne kimse geçemez. Kimse geçemez. Bir avuç su, misalini veriyor, bir avuç su kalın bir demir gülle içine atılsa, bakın, demir sert, su yumuşak. Kalın bir demirin içerisine koyduğumuz zaman suyu ne yaptık? Demirin içerisinde hapsettik. Hapsettik. Ey su, artık seni öyle bir zindana attım ki daha hiçbir yere çıkamazsın. Ha. Sen böyle yap. Ama bir gün gelir, ben seni ne yaparım? Paramparça ederim. Nasıl yapıyoruz? Bakın. Kışta soğuğa bırakılsa, suyu demirin içerisinde hapseden, zulmünün şiddetini artırmak istiyor. Ben böyle yetmedi. Ne yapmam gerekiyor? Seni bir de soğuğa terk edeyim. Ha işte o zaman iş biter. O zaman suya zulmün şiddeti artıyor ama zulmün şiddeti sudaki fıtri meyli açığa çıkarıyor. Nedir o fıtri meyil? Yaratılışından gelen bir kanun. Söyle. Genleşme. Ben donarsam fazla yer isterim. Buna demir mani olamaz. Mani olamaz. Bakın ne diyor? Okuyayım. Bir avuç su kalın bir demir gülle içine atılsa, kışta soğuğa bırakılsa, meyli imbisat, işte genleşme, yer işgal etme meyli, daha fazla yer işgal etme meyli demiri parçalar. Demiri paramparça eder. Su çok yumuşaktı, demir de çok sertti. Ama suda genleşme özelliği var. Sen buna zulmünü iyice şiddetlendirirsen bir gün gelecek bu su geniş yer istediği zaman sen ne olursan ol seni paramparça edecektir. Bu belli. Evet, şimdi sonucu bağlıyor. Bunlardan ne çıkarmamız lazım? Şefkatli tavuk cesareti, hamiyetli keçi ızdırarı şecaati gibi fıtri bir heyecan, demir güllede su gibi zulmün burudetli husumeti kafiranesine maruz kaldıkça her şeyi parçalar. Bakın, bir cesaret oldu mu, bir şecaat, şecaat kahramanlık demek, bir şecaat oldu mu, keçiyi şecaate benzetti, tavuğu cesarete benzetti. Tavukta cesaret yoktu. Hücum anında cesaret ortaya çıktı. Keçide kahramanlık yoktu. Kurdun hücumu anında ne oldu? Kahramanlığı ortaya çıktı. Bakın, kahramanlığı ortaya çıktı. Kurdu paramparça etti. Su çok yumuşaktı ama o suya düşmanlık eden, o suyu nedir? Kafirane zulüm içerisinde bırakan ne yaptı? En nihayette suyun demiri parçalamasına sebebiyet verdi. İşte bir insanda da su gibi özellik olsa, tavuktaki cesaret olsa, keçideki kahramanlık olsa, hangi zulüm ona hücum ederse etsin, ızdırar vaktinde o zulmü paramparça edecektir. Hiçbir şey bırakmayacaktır. Rus mojikleri buna şahittir. Delilini de veriyor. Rus mojiği dediği kim biliyor musunuz? Rusların köylü kadınları. Köylü kadınlar. En zayıflar onlar. Fakat komünizmin, Rusya'daki komünizmin parçalanmasına sebep olan da onlar. Mesela anlaşıldı değil mi? Demek ki öyle bir ızdırar vakti oluyor ki o ızdırar vaktinde en zayıflar öyle harekete geçiyor ki bakın her şeyi ortadan kaldırabiliyorlar. Bizim Erzurum'un kurtuluşuna sebep olan kimdir? Efendim? Nene Hatun. Nene Hatun. Biz Nene Hatun diyoruz. O 20 yaşlarında bir gelin. Elinde baltasını alıyor dışarı çıkıyor. Bu kadar yani. Onu gören işte dışarı. Birisi bir hareket sergileyecek yani. Bu hep böyledir yani. Geçen hafta koyun gütmekten bahsettik, bir kardeşimiz itiraz ediyor. Ya bunlardan niye bahsediyor? Bahsedelim bunlardan yani. Koyun gütmek çobanlıkta peygamberlerin mesleği, doğru mu? Bunda küçümsenecek bir şey yok yani. Şimdi mesela diyelim bir deranın kenarına geldiniz. Koyunlarınızla. Koyunları dereden geçireceksiniz. Hiçbirisi geçmez. Ta ki bir tanesi geçene kadar. Anladınız mı? Bir tanesi geçene kadar. O bir tanesini siz hareket ettirdiniz miydi? Hepsi artık takır takır geçer. Mesele bu. Bir nene hatun çıkıyor meydana, Erzurumların hepsi çıkıyor. Mesele bu yani. Mesele bu. Bir Bediüzzaman çıkıyor meydana, öyle mi? Uçun bütün dünya etrafında. Mesele bu yani. Birisi çıkacak yani. Her zaman bir lider olmak zorundadır. Ordu komutanları ordudan en son gelir fakat en öne geçerler. Öne geçmedi mi ordu hareketlenmez. Kılıncını önce komutan çeker. Bu böyledir yani. O olmadı mıydı orduya cesaret gelmez. Bakın aynısı yani. En zayıf olanlar en şiddetli zulümleri ne yapabiliyorlar? Ortadan kaldırabiliyorlar. Bununla beraber peki biz ne olacağız? Biz ne olacağız? İmanın mahiyetindeki harikulade şehamet. Ya bir, iman noktasında güçlü olacağız. O imanın mahiyetinde harikulade bir şehamet var, ulvilik var, yükseklik var, yücelik var. Bir, bunu açığa çıkaracağız. Ondan gelen, o imandan gelen gücü kalbimize, ruhumuza, vicdanımıza, bütün her şeyimize yerleştireceğiz. Bir, İzzet-i İslamiye'nin tabiatındaki alem pesa şecaat, İslamiyet'in izzetinde, yapısında, tabiatında bir kahramanlık var. Bunu da ortaya çıkaracağız. Ve üç, Uhuvvet-i İslamiye'nin intibahıyla. Ha. Ey Müslümanlar! Mucizeler mi yapmak istiyorsunuz? Şu andaki kullanılmalardan uzak kalmak, tek başına bir vücut, tek yekün bir vücut mu olmak istiyorsunuz? Bir, imandan gelen şehameti gösterin. İki, İslamiyet'ten gelen şecaati, kahramanlığı ortaya koyun. Üç, kendi aranızdaki uhuvveti, kardeşliği temin edin. Üç şey, başka bir şey değil. Bak Benzon Hazretleri formülünü koyuyor. Bu üç şey meydana geldiği anda her vakit mucizeleri gösterebilir. O zaman birilerine galibiyet mucize suretinde olacaktır. Mucize ne demektir biliyor musunuz? Şimdiki ifadeyle olağanüstü. Diyoruz ya, Çanakkale'deki ruh. O ruhu anlatıyor. Çanakkale'deki ruh. Düşmanın gemisi var, düşmanın topu var, düşmanın tüfeği var, düşmanın askeri var. Düşmanın her şeyi var. Ama bizim bir şeyimiz var. Çanakkale ruhu. Bizde artık bu sembol olmuş. İmandan Çanakkale ruhu. Açıyorum parantez aç. İmandan gelen şehamet, İslamiyet'ten gelen şecaat ve uhuvvet-i İslamiye. Kardeşlik, birlik ve beraberlik. Bütün bunlar bir araya gelince mucizeler gösteriyor. Mucizeler gösteriyor. 276 kiloluk gülleyi ya sırtına alıp koskoca İngiliz gemisini denizin derinliklerine indirebiliyor. 276 kilo ya kilo. Dile kolay ya. Dile kolay. Sonradan kaldıramıyor işte Seyit Onbaşı. Kaymak efendi diyor ki hele bunu bir daha kaldır da fotoğraf çekelim. Yani bir fotoğrafın olsun yani. Şunu bir daha kaldır. Zor diyor, kaldıramıyor. Ne oldu sana ya? Diyor ki kumandanım. Yani da kaymakam dedim belki kumandanıdır. Kumandanım diyor. Siz diyor o düşmanı karşıma getirin. Ben bunu buradan kaldırırım. Yani Allah'a gücü verir. Çünkü niye? Izdırar vakti. Öyle bir ızdırar vakti ki bilmiyorum Çanakkale'yi gezdiniz mi? Yerinde bize anlattılar. Mecidiye tabiyası. Mecidiye tabiyası. Öyle bir gülle düşüyor ki yerle bir oluyor Mecidiye tabiyası. Birisi kalkmış. Bir kişi. Başka kimse yok. Artık bitti her şey diye gerisin geri dönüp giderken bakıyor ki kumların içerisinden bir el hareket ediyor. Çekiyor, çıkarıyor Seyit Onbaşı işte. Ve diyor ki artık kimse kalmadı diyor. Tabiamız bitti diyor. Bir sen bir de ben. Artık gidelim diyor. Bu düşmana karşı yapacak bir şey yok diyor. Yapacak var. Öyle şey olur mu diyor. Geri dönüyor mermileri. Yani bir defa bir topu kaldırmış değil. Üç defa kaldırıyor. Birincide hedefi vuramıyor. İkincide vuramıyor. Üçüncüde vuruyor. Top güllesini fırlattığı makina sistemi o da çökmüş. Yani yerleştiriyorsun topu sistem kendisi makineye yerleştiriyor. O da bozulduğu için o topu 276 kiloyu merdivenlerde 3-4 basamak kendisi çıkarıyor. Kendisi yerleştiriyor. Bunlar çok farklı şeyler. İşte Allah böyle mucizeler halk edebiliyor. Yeter ki bu üç şey meydana gelsin. İşte Bedir Harbi. 313 kişiye 900 küsür kişi. Peygamber Efendimiz dua ediyor. Ya Rabbi diyor. Bugün şu bir avuç Müslüman mağlup olursa senin ismini yeryüzünde anacak kimse kalmaz. Dua ediyor. Aziyetini ilan ediyor. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Meleklerini gönderiyor. Bu. Allah'ın bizden istediği bu. Bu kuvveti temin edeceğiz. İslamiyet'teki kahramanlık olacak. Kimliğimizi net göstereceğiz. İmanın şehameti, imandaki kuvvet kendisini gösterecek. İşte o zaman İslam aleminde mucizeler olur. Yoksa beklemekle hiçbir şey olmaz. Son ifadeler. Bir gün olur elbet doğar şemsi hakikat. Yani bu hakikat güneşi hiç mi doğmayacak? Bir gün elbet doğar. Hiç böyle müebbet mi kalır zulmeti alem? Şu alemdeki karanlık hiçbir zaman ebedi kalmaz. Bir gün gelecek şu İslamiyet güneşi kendisini net bir şekilde alem-i İslam'ın üzerinde ne yapacak? Gösterecektir inşallah. Yeter ki biz şu vazifelerimizi ifa edelim. Cenab-ı Hak bu vazifeleri ifa edip hakkıyla istifade eden Müslümanlardan eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.